Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razig'in kıraatiyle dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Aban 1401, Hicri Kameri 17 Rebiülsani 1444 ve Miladi Takvimle 12 Kasım 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Heft Evrenk, Ayetlerin Hikayesi ve Farklı Bir Açıdan Kutsal Savunma Yılları adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Susen Kolipur ve arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi İran'ın füze gücünün yerli ve caydırıcı olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan, Rusya'ya Ukrayna savaşını kullanması için silah vermedik dedi. Emir Abdullahyan, bazı Avrupalı yetkililerin ülkelerinin ulusal çıkarlardan çok parti hedeflerini düşündüklerini söyledi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı çağrıldı. Kurdistan, Amerika İran'a saldırmaya cesaret edemez dedi. Avrupa Troikası İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bildiri hazırlıyor. Şimdi haberler.
İran Cuma Hatibi şunları söyledi. İran'ın füze sanayisinin millileştirilmesi İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcı gücünü beraberinde getirdi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam vel Müslim'in Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert, Tahran'da yaptığı Cuma namazı hutbelerinde İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun füze birliğinin komutanı Şehit Hasan Tehrani Mukaddemi, İran'ın füze sektörünün değerli, önemli ve parlak bir şahsiyeti olarak nitelendirdi ve dünya toplumu içinde ve dışında kontrol edilebilir ve manevra kabiliyeti ve bugün dünyada mevcut olan tüm füze kalkan sistemlerini geçebilme kabiliyetine sahip balistik füzelerin inşası şüphesiz gücün yerel yapımında ve İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcı savunma gücünün yükseltilmesinde bir dönüm noktasıdır dedi. Tahran'ın geçici Cuma Hatibi sözlerinin devamında ayrıca düşmanların bölücü taktikleri karşısında halkın farklı kesimlerinin uyanık olması gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi. medya imparatorluğuna ve sulta düzeninin küstah birleşik savaşına karşı hükümetin güvenlik ve hareket yolunu düzleştirebildiğimizi görüyorsanız, bu sisteme hizmet etmek için çalışan milletin, üniversitelilerin, öğrencilerin, gençlerin ve muktedir güçlerin uyanıklığı ve bilinçliliği sayesindedir.
İran Dışişleri Bakanı Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına göre silah ihracatı ve ithalatı konusunda yasamız yok, ancak Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda kullanması için herhangi bir silah vermedik dedi. Hüseyin Emir Abdullayan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili şöyle dedi. 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararına göre İran'ın silah ihracatı ve ithalatı hakkında bir yasak yok, ancak Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda kullanması için herhangi bir silah vermedik. İran Dışişleri Bakanı, bizim tavrımız NATO'nun bölgede genişlemesine ve Ukrayna'daki savaşa karşıdır ve ateşkes için çalışıyoruz dedi. Emir Abdullayan, Bulgaristan'ın Şiraz'da Şah Çarak Türbesi'ne yönelik IŞİD terör örgütünün saldırısını kınamasına teşekkür ederken, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 125. yıl dönümü arifesinde ikili ilişkilerin önemini vurguladı. Söz konusu telefon görüşmesinde Bulgaristan Dışişleri Bakanı da İran Dışişleri Bakanı'na Ukrayna'daki gelişmeleri ve İran'ın savaşı sürmesine karşı duruşu ve sorunun çözümüne yönelik siyasi çözüm arayışlarına ilişkin yaptığı açıklamalar için teşekkür etti. Bulgar Bakanı ayrıca şöyle dedi. Bulgaristan hükümeti nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İran ile uluslararası toplum arasındaki anlaşmanın hayata geçirmesi sürecini her zaman desteklemektedir.
İran Dışişleri Bakanı, İran ve İsveç'in pragmatizmiyle birlikte geleceğe dair net bir bakış açısıyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İrna'ya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, dün İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ve işbirliğinin güzel tecrübelerini atıfta bulunarak Tobias Billström'ü İsveç'in yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik ederek iki hükümetin pragmatizmiyle birlikte geleceğe dair net bir bakış açısıyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekti ve bu konuda çağrıda bulundu. Emir Abdullayan ayrıca şöyle dedi. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyen bir esas olarak üçüncü tarafların olumsuz hareket ve eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bazı konular son derece rahatsız edici ve kabul edilemezdir. Emir Abdullayan, İran İslam Cumhuriyeti Avrupa Birliği ile diyalog ve işbirliğini her zaman memnuniyetle karşılamıştır dedi. Emir Abdullayan, başta siyasileşen Hamid Nuri davası olmak üzere ikili konsolosluk meselelerine ve iki ülkenin uzun süredir devam eden ikili ilişkilerine zarar veren bu davayı ilerletmek için münafık terör örgütünün çabalarına dikkat çekti ve Hamid Nuri'nin serbest bırakılmasını istedi. Bu görüşmede Tobias Billström da Hamid Nuri davasının iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden ve iyi ilişkiler üzerindeki olumsuz etkisinden duyduğu üzüntüyü de dile getirerek bu konu üzerinde ciddi olarak çalışacağım dedi. İsveç Dışişleri Bakanı ayrıca birkaç İsveç vatandaşının sorununu çözmek için İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğini artırma çağrısında bulundu ve hükümetinin ikili ilişkileri genişletme kararlarını bir kez daha vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı, bazı Avrupa ülkelerinin son dönemde yaşanan isyanlardaki yapıcı olmayan tutumlarını eleştirirken, bazı Avrupalı yetkililer ülkelerinin ulusal çıkarlarından çok parti hedeflerine önem veriyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, dün gece İspanyol mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler ele alındı. İran Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki tarihi ilişkileri değinerek İran ve İspanya arasındaki ilişkilerin genişlemesini memnuniyetle karşılayarak bazı batılı ülkelerin İran'daki son karışıklıklar ve terör olayları konusunda yapıcı olmayan tutum ve eylemlerini eleştirdi ve şöyle dedi. Bazı Avrupalı yetkililer ülkelerinin ulusal çıkarlarına çok parti hedeflerine önem veriyor. İran Dışişleri Bakanı ayrıca İspanya'nın İran'ın güneyinde yer alan Şiraz kentindeki türbeye düzenlenen terör saldırıyı kınama konusundaki tutumunu da takdir etti. İspanya Dışişleri Bakanı da bu telefon görüşmesinde Şiraz'daki terör olayını kınarken İspanyol milletinin ve hükümetinin İran milleti ve hükümetine duyduğu ilgiyi ifade ederken diyaloğun gerekliliğini vurguladı.
İranlı parlamenterlerden oluşan bir heyet, Filistinli direniş gruplarının liderleriyle yaptığı görüşmede direniş ekseninin bölgedeki ana aktör olduğunu bildirdi. Muhabirimizin verdiği habere göre İran İslami Şura Meclisi'nden bir heyet, Suriye ziyaretinde Filistin halkının intifadasını desteklemek için düzenlenen uluslararası konferansa katıldı ve Siyonist düşmanla uzlaşmaya karşı Filistinli direniş gruplarının liderleriyle bir araya geldi. Bu görüşmede işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ve direniş gençliğine destek olmanın yolları ele alındı. Bu toplantıya katılanlar işgal altındaki topraklarda yaşananların ve direniş savaşçılarının operasyonlarının tırmanmasının genç neslin Siyonist düşmanla uzlaşmayı kabul etmediğini ve tüm Filistin topraklarını özgürleştirmeye kararlı olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Toplantıya katılan delegeler ayrıca dünyayı yöneten siyasi denklemlerin değişmekte olduğuna ve Ukrayna'daki savaşın bu yönde bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek direniş ekseninin bölgedeki ana oyuncu olmaya devam edeceğini vurguladılar. Filistinli direniş gruplarının liderleri de düşmanların İran'ın Müslüman halkına yönelik terör suçları ve cinayetlerini kınayarak Batı, Yahudi ve Arap şer ekseninin uğursuz planlarına karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını açıkladılar.
İran Eğitim ve Öğretim Bakanı, İran'da 13. hükümetin politikası komşu ülkelerle etkili iletişimdir. Ve bu doğrultuda İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı beceri diplomasisi gibi bazı projeleri uygulayarak bu yönde ilerlemeye başlamıştır dedi. İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Yusuf Nuri dün İran'ın kuzeyinde yer alan Gorgan eyaletinin merkezinde illerin eğitim ve öğretim müdürlerinin beceri diplomasisi adlı oturumda yaptığı konuşmada sınır illerinin eğitimi öncü olmalı ve komşu ülkelerle iletişimde yeni ve yaratıcı planlar sunmalıdır dedi. İran Eğitim ve Öğretim Bakanı ayrıca hiçbir ülkede İran kadar bilgiye dayalı üretim yok ve bu sektöre daha fazla yatırım yapmak, özellikle okulları güçlendirmek ve öğrencileri güçlendirmek İran'ın bu sektördeki gücünü artıracaktır dedi.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran'ın Bakü Büyükelçisini ülkesinin medyasında son dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti aleyhine yayımlanan haberlerden duyulan memnuniyetsizlik iletildi. Görüşmede İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin ilişkilerin ruhuna uygun olmayan tehdit söylemlerinden duyulan rahatsızlık vurgulandı. İran Büyükelçisi Musevi'ye haklarında tutuklama kararı bulunan kişilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim edilmesinin gerekliliği de bildirildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin dışında yaşayan Türk soyluların hak, güvenlik ve milli kimliklerinin korunması, asimili olmamaları gibi konulara artık teşkilat bünyesinde önem verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.
İran Ordusu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Tuğgeneral Ahmet Rıza Purdestan, Amerika'nın İran'a saldırmaya cesareti olmadığını belirterek, eğer fitneye başvurursa bunun sebebi bilimden, askeri güçten, halkın varlığı ve basiretinden korktukları içindir dedi. Ahmet Rıza Purdestan, İran'da son isyanlarda İslam nizamı düşmanlarının tüm ihtiraflarına rağmen birleştiğini belirterek, Amerikalılar 40 yılı aşkın bir süredir İslami İran'a yaptırım uyguluyor ve halka yaptırım uygulamak için her yolu denediler. Zaten İran'a karşı artık yaptırım uygulayacak bir şeyin de kalmadığını itiraf ediyorlar dedi. Tuğgeneral Purdestan ayrıca Avrupa ülkeleri ve Amerika'da kadınların başörtüsü takma eğilimlerine değinerek düşman bu ülkelerde insanların İslam'a yönelmesinden korkuyor ve kadınların başörtüsü düşmanı korkuttu dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istihbarat teşkilatı Batı destekli Halkın Münafıkları adlı terör örgütünün halkı ayaklanmalara davet amaçlı şüpheli çağrılar ve iletişimler konusunda uyardı. Mehsa Emini'nin ölümü bahanesiyle İran'da son dönemde yaşanan huzursuzlukların ve isyanların ortaya çıkması İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarının bunu bir fırsat olarak kullanarak İran'ın iç işlerine müdahale etmelerini ve olabildiğince fazla huzursuzluğu kışkırtmalarına neden oldu.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri İran'da son zamanlarda yaşanan isyanları ve düşmanın planının başarısızlığını vurgularken İran İslam Cumhuriyeti bir kez daha Amerikan-İsrail komplosunu yenilgiye uğrattı ve İran'ın gücü daha da artacak dedi. Hizbullah Genel Sekreteri dün İslami Direniş Şehitleri Günü'nü anma töreninde şöyle dedi. Şehitler Günü tüm şehitlerin günüdür. Bahreyn, İran, Filistin ve diğer bölgelerdeki şehitlerimiz bizim şehitlerimizdir. Şehitlerin aileleri çocuklarını şehadete teşvik ederek Siyonist düşmanı planlarını bozmuştur ve bu aşamaya şehitlerimizin kanları sayesinde gelinmiştir. Nasrullah Siyonist rejimde yapılan son parlamento seçimleriyle ilgili olarak da şöyle dedi. Netanyahu ile diğerleri arasında hiçbir fark yok. Hepsi cani ve suçlu.
3 Avrupa ülkesi Yemla'da bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yetersiz işbirliği yaptığını iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti defalarca nükleer silah üretimi gibi bir programının olmadığını ilan ederken Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da 15'ten fazla resmi raporunda İran'ın barış amaçlı nükleer programından sapma olmadığını doğruladı. İRNA Ajansı'na göre Avrupa Troikası özellikle son 2 ayda artan İran'a yönelik azami baskı politikası ve İran'ın iç karışıklıklarının ardından yayımladı bildirdi. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yetersiz işbirliğinden endişe duyuyoruz dedi. Bildiride şu cümleye yer verildi. İran'ın Orta Doğu ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini kınıyoruz ve bunlarla yüzleşmeye kararlıyız.
Amerika ve Avrupa Troikası, İngiltere, Fransa ve Almanya, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndan İran'ın iddia edilen uranyum parçacıklarına ilişkin açıklamalarının zorunlu ve gerekli olduğunu iddia ederek 3 tesisle ilgili bir karar çıkarmasını istedi. İran defalarca nükleer silah üretme programı ve hedefinin olmadığını ilan etti ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da 15'ten fazla resmi raporunda İran'ın nükleer programına sapma olmadığını doğruladı.
Dünya Erkekler Oturarak Voleybol Şampiyonası İran takımının şampiyonluğu ile sona erdi. İran Ajansı'na göre İran Erkek Oturarak Voleybol takımı Cuma akşamı final maçında Bosna Hersek'i 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonası oldu. İran takımı bu zaferle aynı zamanda Paris 2024 Paralimpik yarışmalarına katılmayı da hak kazandı.
Öte yandan İran'ın snooker temsilcisi Emir Serhuş dünya finali 3. deneyimde 2. oldu. Dünya snooker şampiyonası Manavgat'ta yapıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesine yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye ve dünyadaki gıda krizini önlemeye yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu. Özbekistan'da Türkçe konuşan ülkeler toplantısında konuşan Erdoğan, Ukrayna'da 9 aydır devam eden çatışmayı barış yoluyla sona erdirmek için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Aynı zamanda gıda krizini önlemek için de gerekli müdahaleleri yapıyoruz dedi.
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk kesimi Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi. Zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatta gözlemci üye olması kabul edildi. TRT'nin verdiği habere göre Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleşti.
Kocaeli ve çevre illerde yapılan çalışmalarda yakalanan 27 kaçak göçmen sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Bu arada İzmir'de 3-9 Kasım tarihleri arasında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yolla yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı belirlenen 180 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3-9 Kasım'da bir dizi operasyon düzenledi.
Bahreyn'de Şii Müslümanların lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım dün gece canlı yayında bu ülke halkına verdiği mesajda bugün Bahreyn'de yapılacak parlamento ve belediye meclis seçimlerine katılmanın vatana ihanet olduğunu vurguladı. Öte yandan Bahreyn sosyal medya aktivistleri Suudi Arabistan'dan Bahreyn'e baskı amaçlı güvenlik güçlerinin gönderilmesine dair bir anlaşmayı ifşa ettiler.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma gecesi Moskova'nın 200 Amerikalı şahsın Rusya topraklarına girişini yasakladığını duyurdu. İRNA'ya göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeleri yer verildi. Biden hükümetinin giderek artan kişisel yaptırımlarına yanıt olarak sadece Rus yetkilileri değil çeşitli nedenlerle Washington'a protesto eden herkese de yaptırım yapıldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Avrupa Parlamentosu temsilcisinin Bakü'ye karşı vurgusu etrafında. Avrupa Parlamentosu temsilcisi Patrick Berg, uluslararası toplumun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı ciddiyet göstermesini zaruri olarak değerlendirdi. Patrick Berg'e göre Bakü Ermeni tutsakları teslim etmediği müddetçe uluslararası toplum Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı ciddi bir yaklaşım içinde olmalıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'la yaptığı barış anlaşmasını ihmal etmesinin en önemli sebeplerinden biri olarak uluslararası toplumun Ukrayna ve Doğu Asya meselelerine odaklanması olduğunu belirten Avrupa Parlamentosu temsilcisi Patrick Berg, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin destekçisi olan Türkiye'nin sorumlu davranmadığı ve sorumluca harekete geçmediği sürece bu olumsuz sürecin devam edeceğini ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kendi için bir dokunulmazlık hakkı tanıyacağını vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti makamları bu süreçte ise ellerinin açık olduğunu düşünüyorlar. Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerdeki gelişmelere karşı 2020 yılında Erivan ve Bakü arasında barış anlaşmasının imzalanmasına rağmen bazı çözülmemiş sorunlar devam ede geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Ermeni esirlerin akıbeti ve sınır sorunlarının belirsizliği de dahil olmak üzere anlaşmanın uygulanmasının yavaş ilerlemesi gibi konularda Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin taahhüt ve vaatlerinin aksine hareket ettiğini ileri sürdü. Azerbaycan Cumhuriyeti'ni herhangi bir taahhütte bulunmaması ise yönlendirilen suçlamalar arasında. Ermenistan ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlı Karabağ Ermenilerine karşı iyi bir performansı olmadığını da ileri sürdü. Dağlı Karabağ temsilcileriyle diyalog başlatmak için adımlar atılmadığı da iddia ediliyor. Bölgesel konular uzmanı Ezgi Uzu bu konuda şöyle diyor. Bakü ile Erivan arasındaki barış anlaşması bölgede barışı güçlendirmeye yardımcı olmalı. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin aşırı talepleri ve adımları ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Aliyev'in bazı dış etkenler ve destekler sayesindeki pervasız davranışların etkisi bu bölgede güvenlik açısından gerilimlere yol açmıştır.
Ermenistan son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Dağlı Karabağ'daki Ermeni dini ve tarihi anıtlarını yok etmeye çalışmak ve Ermeni soykırımına hazırlanmakla suçladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azeri makamlarının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Erivan ile barış anlaşmasını ilerletme niyetinde olmadığı yönündeki eylemlerini ve açıklamalarını hasmane olarak değerlendirdi. Siyasi konularda uzman olan KV Afrasiyabi bu konuda şöyle bir değerlendirmede bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti bölgede barış ve güvenliğin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu rolü doğru yönde kullanmamakta. Bunun yerine Siyonist tarafta dahil olmak üzere dış destekle Ermenistan'a iradesini empoze edebileceğini ve bunun gibi şeyler düşünmektedir. Bu fikir sadece bir kriz üreticisidir. Her halükarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bölge güvenliği ile ilgili bir kriz yaratma girişimi içerisine girmesi düşmanın değirmenine sadece bir su dökmek anlamına gelir. Sınırlarda barış ve güvenliği güçlendirilmesi Bakü'nün müttefiklerinin çıkarına olmadığı kesindir. Bu bölge dışı güçler Aliyev'i teşvik ederek düşmanca politikalarını ilerletmeye çalışıyorlar. İslam ülkelerinden tecrit edilen Siyonist rejim Bakü ile ilişkilerdeki krizi körüklemek için her türlü çabayı ve fırsatı kullanıyor. Halbuki Azerbaycan Cumhuriyeti bu rejimin bölgede bir kriz yaratmak için komşuların durumunu kullanmasına izin vermemesi gerekiyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkının Bakü'nün komşularıyla ilgili gerilim yaratan politikalarının tamamen farkında olması ise dikkat çekicidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'daki ara seçimler çatlakların ve iki kutupluluğun göstergesi başlığını taşıyor. Amerika'da 2022 ara seçimleri Salı günü Amerika'nın tüm eyaletlerinde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri dışında en ağır maliyetli ve pahalı seçimlerden olan bu ara seçimleri öyle bir durumda düzenlendi ki birçok oy veren Amerikalı seçmen ülkenin geleceği hususunda kaygılı ve bu ülkede siyasi ihtilaflar ve çatlaklar da gitgide artıyor. Ara seçim oylarının sayımı sona yaklaşırken cumhuriyetçiler ile demokratlar arasındaki mesafenin de açıldığı temsilciler meclisinde cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etme ihtimalleri arttı. Kongre ara seçimlerinin sonuçlarına göre temsilciler meclisindeki toplam 435 sandalyeden cumhuriyetçiler şimdiye kadar 207 sandalye kazandı. Demokratlar da şimdiye kadar 189 sandalye kazandı. Bir parti en az 218 sandalyeye sahip olduğunda temsilciler meclisinin çoğunluğunu kazanabilir. Senato seçimlerinin son açıklanan sonucunda herhangi bir değişiklik olmaksızın iki ana Amerikan siyasi partisi olan Cumhuriyetçi ve Demokratlar adayları şimdiye kadar sırasıyla 49 ve 48 sandalye kazandığını gösteriyor. 51 sandalye kazanan parti senatoda çoğunluğa sahip olacak. Senatonun 100 sandalyesi bulunuyor. Amerikan ara seçimleri, Amerika'da büyüyen bölünmenin ve bu ülke toplumunun kutuplaşmasının bir sembolü olarak görülebilir. İki ana Amerikan partisi iç ve dış konularda birçok ihtilafa sahip ve aynı zamanda arzu ettikleri plan ve programları ilerletmek suretiyle ara seçimleri kazanmak için yoğun çaba sarf etmişlerdir. Aynı zamanda demokratlar ve cumhuriyetçiler bu seçimi diğer partiyle hesaplaşmak için bir fırsat olarak görüyorlar. Şimdi bile Joe Biden için gen soru fısıltıları cumhuriyetçilerden duyulabiliyor. Aslında her iki partide de özellikle cumhuriyetçi partide radikal unsurlar artıyor ve bu nedenle siyasi radikalizm tehlikesi Amerikan demokrasisini her zamankinden daha fazla tehdit ediyor.
Her iki partinin politikacılarının bu seçimi siyasi kader belirleyici olarak bakmalarının nedeni de bu her parti kazanacağı zaferin Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğinde belirleyici bir rol oynamalarına yol açabileceğini biliyor. Amerika Kongresi'nin 2022 ara seçimlerinden bir gün sonra Amerika Başkanı Joe Biden, demokrasi ve Amerika için iyi bir gün olduğunu iddia ederek cumhuriyetçi rakipleriyle alay etti ve şöyle dedi: "Kızıl dalga olmadı. Büyük kızıl dalga deyimi Amerika'da cumhuriyetçilerin bu seçimlerde muhtemel zaferi hakkında kullandıkları ifadedir." Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler demokratlara kıyasla önde olsalar da bu daha önce iddia edilen kesin bir zafer öngörüsünden farklı. Bu bağlamda eski cumhuriyetçi senatörlerden Lindsey Graham da 2022 ara seçimlerinde beklendiği gibi Cumhuriyetçi Parti'nin bu seçimlerde kırmızı dalgayı oluşturamadığını ve bu partinin kongrede sandalye kazanma konusunda rakibiyle çok fazla fark yaratamadığını itiraf etti. Bu ülkenin eski başkanı Trump gibi isimler ise bu seçimlerin sağlığını bir kez daha sorguladı. Uzmanlar pek çok skandalın eşlik ettiği 2020 Amerikan başkanlık seçimi deneyimine göre Amerikan seçim sisteminin seçim sürecinin seçimlerin meşruiyetini garanti edemediğini ve seçmenlerin seçim sonuçlarına güvenmediklerini ve onları hileli olarak değerlendirdiklerini düşünüyorlar. Genel olarak Amerikan demokrasisinin mevcutta birçok zorluk ve tehlikeyle karşı karşıya olduğu ve sembolleri özellikle de başkanlık ve ara seçimler de dahil olmak üzere tüm seçimlerin ve bu gibi meşruiyet kaynağı etkinliklerin Amerikan toplumundaki geçerliliği ve sağlığı hakkında birçok şüphenin olduğu söylenmelidir. Aynı zamanda Amerikan seçmenleri Amerikan siyasi sistemini ve onun organlarına olan güvenlerini giderek yitirdi ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi şiddet de arttı.
Değerli dinleyicilerimiz, Tara Radyosu'ndan sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 Haban 1401, Hicri Kameri 17 Rebiyusane 1444 ve miladi 12 Kasım 2022 Cumartesi. On bir yıl önce bugün Hicri Şems'i 21 Haban 1390'da İran İslam Cumhuriyeti Muhafızlar Ordusu komutanlarından Hasan Tahrani Mukaddem şehit düştü. Tahrani Mukaddem Hicri Şems'i 1338'de Tahran'da dünyaya geldi. Ön çalışmalarını tamamladıktan sonra sanayi mühendisliği alanında ön lisans ve lisans diplomasını almayı başardı. Irak'ın İran'la dayattığı 8 yıllık savaşta Muhafızlar Ordusu Topçu Birlikleri komutanlığını yaptı ve birliğin kurucusuydu. Tahrani Mukaddem İran İslam Cumhuriyeti Muhafızlar Ordusu Füze Birliği'ne katıldı ve Füze Birliği'nin sorumluluğunu üstlendi. İran İslam Cumhuriyeti'nin füze komutanlığının oluşumunda ve kuruluşunda çok etkili oldu. Savaşın sona ermesinden sonra Hasan Tahrani Mukaddem, Muhafızlar Ordusu füze faaliyetlerinin araştırma ve geliştirme alanında yoğun çalışmalar yaptı. Muhafızlar Ordusu füze faaliyetleri alanında araştırmalarda bulunan Mukaddem, birkaç füzenin yapımında yöneticilik yaptı ve bu yüzden İran'ın füze babası lakabını aldı. Hasan Tahrani Hicri Şems'i 21 Haban 1390'da bir grup silah arkadaşı ile birlikte Tahran çevresindeki Malard bölgesinde bir karargahta bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucunda şehit düştü. ...125 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21 Haban 1276'da İranlı çağda şair Nima Yuşiç, lakaplı Ali İsfendiyari, İran'ın kuzeyindeki Mazandaran'ın Yuş bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluk yaşını geçirdikten sonra Tahran'a gelen Yuşiç, Fransa dilini öğrenmeye başlar ve bunun yanı sıra Arapçayı da öğrenir. Hocalarından birinin tavsiyesi üzerinden şiir söylemeye başlayan Nima Yuşiç, İran'da ilk gelenekçi çağdaş şairlerden sayılırdı. Nima Yuşiç'in şiir söylemede en önemli özelliği şiirlerinde orantılı vezin ve kafiye kullanmasıdır. Onun en önemli gelenekçi şiirlerinden biri Efsane adlı şiiridir. Nima Yuşiç, Hicri Şems'i 1338'de 62 yaşında vefat etti. Beş yıl önce bugün Hicri Şems'i 21 Haban 1396'da İran'ın batısındaki Kermanşah ilinde 7.3 Richter ölçeğinde bir deprem meydana geldi. Bu depremin merkez üssü Azgele şehrinde 5 kilometresinde yerden 11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bu kentte meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 574 idi. Ayrıca 9388 kişi de yaralandı ve yaklaşık 70 bin kişi de evsiz barksız kaldılar. Bu depremde infazı ölü ve yaralanan Kasr-ı Şirin, Serpol-i Zahab ve Selas Babacani'den meydana geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Evet, Evrenk.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Heft Evreng adlı programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Horasan'ın güneyine geldik ve İran'ın bu bölgenin yöreler ve yörel müziğiyle tanışmak istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim.
Programın başında Restak grubunun Leyla Derovakon Moyom adlı güzel Bircen şarkısını dinleyeceksiniz. Thank you.
Güney Horasan müziğinden bahsettiğimizde Kaen, Gonabad ve Bidoht, Bircent, Tebes, Ferdos ve Haf şehirlerinin müziklerinden bahsediyoruz. Bu şehirlerdeki müzik Fars şiirine dayanmaktadır. Tabii nitelik ve nicelik açısından Doğu ve Kuzey Horasan müziği kadar geniş değildir. Ancak kendi türünde çok zengindir ve Sistan halkının müziğiyle bir ölçüye kadar bağı bulunmaktadır. Bu bölgede kavimlerin çeşitliliğine rağmen halkın çoğunluğu deri parçası konuşur.
Güney Horasan'ın yerel enstrümanları dohol, zurna, daire, kamança, koşme ve çobanlık neyi gibi enstrümanları içerir. Dutar değerli bir çalgıdır. Sesinin genişliğinin az olmasına rağmen şaşırtıcı ve hüzünlü ve irfani bir havası vardır. Ve Horasan ilinin kuzeyine ve güneyine egemen olan iklim ve bölgesel koşullar nedeniyle bu iki bölgenin dutarı arasında farklılıklar var.
Güney Horasan dutarı eşi az görülen bir sese sahiptir. Genellikle Kuzey Horasan dutarından daha büyüktür. Horasan'ın hafta dahil olmak üzere güney bölgelerinin dutarının zilinin sesi, bu bölgelerin susuz ve bitkisiz alanlarının zorlu koşullarıyla beraber halkının güç ve kararlılığını yansıtan özel bir şiddet ve sertliğe sahiptir.
Şimdi Halil Şeyh'in çalımıyla Güney Horasan dutarının hoş sesini dinleyeceksiniz.
Halil Şeyh tarafından çalınan Güney Horasan dutarının hoş sesini dinledik.
Ney üflemeli çalgılardan biridir ve çoban şarkılarının çoğu bu çalgıyla icra edilirdi. Ve gecenin koynunda ve tek başlarına iken bu çalgıyı kullanan ve bir bakıma içlerindeki üzüntü ve çileyi çalgıyla dile getirmiş olan çobanların her zaman yâri olmuştur.
Bu bölgenin müziğinin yöresel ezgilerine göre kamança da Horasan'ın güneyinde kullanılmaktadır ve bu bölgenin müziğinde özel bir konuma sahiptir. Ayrıca bu bölgenin müziğinde diğer popüler çalgılardan biri de geçmişten günümüze daha çok kutlama ve mutluluk törenlerinde kullanılan koşme yahut kuş neyidir.
Şimdi sıra daire çalgısına geldi. Bu çalgı hakkında bu bölgedeki kadınların çoğunun pa dairegi adı verilen daireyi kullandığı ve daha çok kutlama müziği için kullanıldığı söylenmelidir. Örneğin düğün töreninde damada kıyafet giydirilmesi veya düğün kutlamalarında yapılan törenlerle ilgili birçok şarkı, kadınlar bir dizi özel şarkıyı daire ile söylerdi.
Şimdi sıra Dohul çalgısına geldi.
Hem dövüş şarkılarında hem de kutlama şarkılarında ritmi korumak adına zurna enstrümanına hep eşlik eden Dohul olmuştur. Sanatçılar tarafından icra edilen ritüel hareketlerinde hareketin ritmini alabilmeleri için ve grubun bunu daha uyumlu bir şekilde yapabilmesi için Dohul da olmalıdır. Sevinç kamışı anlamına gelen zurna yahut surnay enstrümanının Güney Horasan'da geniş bir şekilde yaygınlaşmasının nedeni kutlama ritüellerindeki varlığıdır. Ve zurna enstrümanının geçmişten bugüne sahip olduğu bir başka işlev de bu çalgıyla destansı ezgilerin icra edildiğidir. Hasan Abdullahzade, Muhammed Ali Miralizade, Ahmet ve Muhammed Selmabadi ve Hüseyin Haydari Bidohti, Güney Horasan'daki zurna ve Dohul'un ünlü müzisyenleridir.
Şimdi de Dohul ve zurnanın birlikte çalınışını hep birlikte dinleyelim.
Dohul ve zurnanın güzel harmonisini birlikte dinledik.
Evet, Güney Horasan'ın müziği ve şarkıları birbirinin tamamlayıcısı gibi gözüküyor. Horasan'ın güneyinde çok güzel şarkılara ve güzel müziklere sahip şehirlerden biri de Birçent'tir. Birçent halkı bu bölgenin diğer sakinleri gibi deri Farsçası konuşur. Ancak Birçent şivesinde bazı heycelere vurgu yapılması, kelimelerin telaffuzunda özel bir melodi duyulmasına neden olmuştur.
Birçentlilerin sıcakkanlılığı çöle yakınlığından kaynaklanmaktadır. Ve bu coşku ve heyecan yöresel müziklerinde de iki kat hissedilmektedir. Birçent müzik kültüründe dans ve ritmik hareketlerin özel bir yeri vardır. Yöresel dans, belirli bir coğrafi bölgenin kavminin veya sakinlerinin ruh hallerini, alışkanlıklarını ve kültürünü gösteren ve bir dizi ritmik hareket şeklinde icra edilen en eski dans türüdür.
Tahran Radyosu.
Güney Horasan yöresel dansı uzun bir geçmişe sahiptir ve bu dansa ritmik ve dramatik hareketler eşlik eder. Bunların arasında tamamı zurna ve dohul ile çalınan Dore Birçendi, Çubbazi, Gendomdero gibi danslardan bahsedebiliriz. Çalgıcılar ya dansçılar çemberin ortasında ya da dışında durur ve müzik icra etmekle meşgul olurlar.
Çubuk dansı aynı zamanda bir dostane savaştır ve bir güç testi sayılır ve buna katılanlar her zaman rakiplerini yenmek isterler. Çubbazi dansında yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda iki çubuk kullanılır. Bu dans farklı şekillerde yapılır.
Şimdi Çubbazi müziğini hep birlikte dinleyelim.
Dediğimiz gibi Horasan'ın güney bölgelerinde ve özellikle Bircen'de müzik ve şarkının özel bir yeri vardır.
Şimdi Hasan Abedin'in sesiyle icra edilmiş olan Ahuye Deşt adlı Bircen'de güzel şarkılarından birini dinleyelim.
Hasan Abedini'nin sesiyle Bircen'in güzel ezgilerinden Ahuye Deşti dinlemiş oldunuz. Hasan Abedini Kaşmir yakınlarındaki Kesrine köyünde doğdu.
Daha önce Ahmet Hesari, Zülfikar Eskerihan gibi büyük sanatçılarla işbirliği olan Hasan Abedi, ünlü Ahuye Deşt veya Biya Berim Deşt adlı eserin yaratıcısıdır.
Güney Horasan müziğindeki eski geleneklerden biri firaki olarak bilinen bir tür dübeytihanidir. Köylüler arasında firaki daha yaygındır. Ahali bir daire şeklinde oturur ve her biri hicranını ve ayrılığını ifade etmek için yöresel şiirlerden iki beyit okur. Okuma yöntemi aynı ve tekrarlıdır ve her kişi son beyti bir sonraki kişinin sıranın kendisine geldiğini ve firaki sürdürmesi gerektiğini anlayacağı şekilde okur.
Sohbetimizin sonunda İsa Rüstemi'nin hoş sesinden Salle No şarkısını dinleyelim.
باغ و بستان تازه شد در چمن آغاز شد باغ و بستان تازه شد در چمن آغاز شد سال نو آمد درود بی حد و اندازه شد سال نو آمد درود بی حد و اندازه شد لاله به سر آدمید شاخه به رقص آمده لاله به سر آدمید شاخه به رقص آمده قمری عاشق صفت با گلی دم سازه شد قمری عاشق صفت با گلی دم سازه شد.
Değerli dinleyiciler, Heft Evreng adlı programın 14. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edeceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Çeşme kudra bazı kon, gol ve bostan amede. چشم خود را باز کن گل به بستان آمده بلبل سرمست باغ در چراغان آمده بلبل سرمست باغ در چراغان آمده
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ayetlerin Hikayesi. Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Ankebut suresinin 60 ila 62. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zamanının en çok acı çeken ve zorluk gören insanı olarak kabul edilirdi. Zorluklar onu olayların fırtınasında asla bükülmeyen, sertleştirmiş bir çelik yapmıştı. Sadelik ve sefa ve samimiyeti, züht ve ihlası, lüks ve süslemeli durumlardan ve dünyadan sakınması, Peygamber Efendimiz'i bütün güzel faziletlere sahip bir lider ve öncü kılmıştı. Göz açıp kapayıncaya kadar dünyanın tüm servetini elde edebilirdi. Ancak bütün bu nitelikleriyle bazı günlerde aşırı açlıktan karnına taş bağlardı. Bazen 3 ay geçerdi ve evinde ne ekmek ne de yemek pişirmek için ateş yakılmazdı ve tek yiyecekleri hurma ve suydu.
Kıyafetleri yemeklerinden daha iyi bir durumda değildi. Giysileri kabaydı, yatağı dokuma hasırdan yapılmıştı ve vücudunda izler bırakmıştı. Abdullah bin Mesud'dan bir rivayette Peygamber Efendimiz bir gün cildinde İz bırakan bir hasır üzerinde uyumuştu. Uyandığında izin olduğu bölgeye dokunmaya başladım ve dedim ki, peki sizi etkisinden korumak için bu hasırın üzerine bir şey sermemize izin verir misiniz? Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Benim dünyayla ne işim var ki? Benim ve dünya arasındaki bağ bir ağacın altında bir an oturup gölgesinden yararlanan ve sonra hızla hareket etmesi gereken bir yolcu ve binici gibi.
Benzer bir hadiste Ömer bin Hattab'dan rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah Efendimizin odasına gittim. Onu bir hasır üzerinde uyurken gördüm. Yanında hasırın iz saldığını gördüm. Erzak da yerdeydi. İki avuç arpa ve bir avuç yeşillikten başka bir şey yoktu. Ağlamaya başladım. Peygamber Efendimiz benim ağlama sesimden uyandı ve "Ey Hattab'ın oğlu, niçin ağlıyorsun?" Ben dedim ki, "Neden ağlamayayım? Sen Allah'ın seçkin kulusun. Burası senin erzak depon. Hüsrev ve Kayser ise nice nimetler içinde boğulurken sizin durumunuz böyle." Allah Resulü ise şöyle dedi, "Ey Ömer, bu dünya onlara, ahiret bize ait olduğu için mutlu değil misiniz?"
Resulullah'ın davranışları insanlara karşı saygı ve hürmet, hoşgörü ve sabır üzerine kuruluydu. Öyle ki bazı kafirler bile peygamberi ve onun yaşayış tarzını gördükten sonra İslam'a yöneldiler. Bu kişilerden biri de Uday bin Hatem Tayi'dir. Kendisi şöyle demiştir. "Ben peygamber ile giderken yaşlı bir kadın geldi ve bir saatten fazla peygamberi oyaladı. Peygamber yaşlı kadına gülümseyerek ve sinirlerine hakim olarak cevap verdi. Ben ise o kadar sabırdan bıkmıştım. Peygamber yaşlı kadınla gönül rahatlığıyla konuşuyordu. Bu durumu görünce normal bir durum olmadığını anladım. Bir liderin bulunduğu konumu onun bu kadar sabırlı olmasına izin vermez. Özellikle yalancı ve dolandırıcı biri olursa sahtekarlığı ve ikiyüzlülüğü bu kadar sabır harcamasına izin vermez. Müslüman olmanın bir başka sebebi de peygamberin evine girdiğimde onun yaşam şartlarının çok sade ve süssüz olduğunu görmemdi. Öyle ki evinde bir halı bile bulunmadığını gördüm. Sadece koyun postu bulunduğunu gördüm. Beni de onun üzerine oturttu. Resulullah'ın kendisi de yere oturdu. Bu sahne ilk sahneyi onayladı ve kendi kendime böyle birinin yalan söyleyip rol yapması mümkün değil diye düşündüm. İlahi tavırları ve alçak gönüllülüğünden kaynaklanan bu ideal tavırlar herkese karşı tekrarlanırdı. Zenginden fakire kadar herkes onun alçak gönüllüğünün kokusunu alabiliyordu. Bir gün bir grup yoksul insanla oturuyor ve yemek yiyordu. Çölcü bir kadın yanlarından geçti ve peygambere döndü ve "Ey Allah'ın peygamberi, köle gibi yemek mi yiyorsunuz?" Resulullah gülümsedi ve "Yazıklar olsun sana ey kadın, kim benden daha fazla kulluk eder?" İşte bu samimi konuşmalar ve tavırlar insanların kalplerine öyle bir tesir yaptı ki herkesi Muhammed'in dinine ve yoluna girmeye ve dimdik yoluna devam etmeye teşvik etti.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberinin ashabından İbni Umeyr hurmalığında hurma toplardı. Bir gün bunu yaparken ağacın tepesinden peygamberin bahçeden geçtiğini gördü. Bahçesi bereketlensin diye Muhammed'in bahçesine ayak basmasını, oturmasını isterdi. Bunun üzerine Resulullah'ı görünce fırsatı uygun görüp onu davet etmek için hızla ağaçtan indi ve arka sokağa gitti. İbni Umeyr Resulullah'a yaklaşıp ona selam verdi ve bahçesine gelmesini istedi. Peygamber de onun selamını aldı ve bahçeye doğru gitti. Resulullah içeri girer girmez yanlarında yerde bulunan hurmaları alıp mübarek ağzına attı. İbni Umeyr de ayakta peygamberin yüzüne bakıyordu. Peygamber bahçesine girdiğinde sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Peygamber aniden İbni Umeyr'e sordu. Neden kendin hurma yemiyorsun? Resul-i Ekrem'i görünce sevinen ve kendini doygun gören kişi, ey Allah'ın Resulü, canım çekmiyor. Peygamber hurma yerken, ama benim canım çekiyor çünkü neredeyse 4 gündür yemek yemedim. Elbette bil ki isteseydim Allah bana Kesra ve Roma krallarından daha büyük bir krallık verirdi. Ama ben istemedim ve istemiyorum da. Şimdi bazıları rızık korkusuyla gelecek yıl için ihtiyaç duydukları malları stokluyor. Ey İbni Umeyr, onlar hakkında ne düşünüyorsun? Peygamber İbni Umeyr'in cevabını beklemeden, onların imanları zayıftır diye buyurdu. Sonra dedi ki, ey İbni Umeyr, dünya hazinelerine bağlı değilim ve şehvetlere uymam. Bilin ki ben bir dirhem ve dinar biriktirmedim ve mal biriktirmedim. Allah rızkını dilediğine bahşeder. Dilediğine geniş, dilediğine dar rızık verir. Allah her şeyi bilir.
İbni Umeyr, Resul-i Ekrem'in nur dolu güzelliği içinde kaybolurken peygamberimizin dürüst sözlerinden etkilenmişti. En kısa zamanda peygamberin bahçesinden ayrıldıktan sonra malını fakirlere ve muhtaçlara vermeyi ve bu şekilde peygambere uymayı düşündü. Ancak rızkından endişe duyarak bundan dolayı üzgün görünüyordu. Böyle bir yöntemi benimsersem, belki hayat benim için zor olur diye düşündü kendi kendine. Ankebut suresinin 60. 62. ayetleri nazil olduğunda ikisi henüz bahçeden çıkmamıştı. Bu ayetler adamı endişeden kurtardı.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'ayyim min dabbetin la tahminu rizqaha Allahu yerzukuha ve iyyakum ve huve's-semi'ul alim. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ İnnallâhe bikulli şey'in alîm.
Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Şayet o inkârcılara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı yasalarına boyun eğdiren kimdir diye soracak olsan, hiç tereddütsüz Allah'tır derler. O halde haktan nasıl yüz çevirirler? Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol, dilediğine de ölçülü verir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları.
Değerli dinleyiciler, Farklı Bir Açıdan 8 Yıllık Kutsal Savunma Yılları isimli dizi sohbetimizin 22. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı mücahitlerin ihlası ve imanı ve kutsal savaşın genç komutanlarından Hasan Bakri'yi sizlere tanıtacağız.
Irak'ın eski diktatörü Saddam rejiminin kardeşçe saldırısına karşı İran'la savaş çöldüren ve mücahitlerin 8 yıllık kutsal müdafaası ile ilgili programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu programda Saddam'ın İran'la dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı ve özel yanlarını ele alacağız. Uzun ve acımasız bir savaşa karşı İran ulusunun 8 yıllık direnişinin bariz yanlarını ve noktalarını yeniden okumaya çalışıyoruz.
1980'lerde Saddam'ın cani rejiminin saldırganına karşı 8 yıllık direniş sırasında İranlı savaşçılar ve mücahitler arasında ahlaki ve insani değerlere, özveri ve fedakarlık ruhuna dayalı yaşam tarzı hep bu savaşı dünyadaki savaşlardan kılmıştır. Bu savaş döneminde bir kimse İran askeri birliklerinin karargahına girse, bu mahzun ve mazlum inançlı şahsiyetlerin en şiddetli insani olaylardan biri olan savaş ve bir saldırganlıkla karşı karşıya gelmek için bir araya geldiklerine inanamazdı. İran'ın askeri birliklerinin karargahları, kampları ve Irak Bağız ordusu ile savaş meydanları insan yapımı fabrikalar olarak anıldı. İran'ın karargah ve savaş alanlarında ve Irak'ın Bağız ordusuna karşı alanda asır rekabet, fedakarlık ve özveri rekabetiydi.
Geçmiş bölümlerde bu özveri timsali sayılan kişilerin örneklerinden, inanç ve fedakarlık örneklerinden bahsetmiştik. Son bölümde 8 yıllık kutsal savunmanın önde gelen komutanlarından Hasan Bakri ile ilgili konuştuk. Hasan Bakri 30'lu yaşlarında olmasına rağmen sadece morali yüksek bir insan değil, aynı zamanda savaş alanında bir dahiydi. Stratejist olarak anılırdı. Şehit Bakri yeni kurulan İslam Devrim Muhafızları Kol Ordusu'ndaki operasyonel istihbarat birimlerinin kurucusuydu. Şehit Bakri istihbarat birimini kullanarak Irak Bağız Ordusu ile yapılan savaşta birçok dönüm noktası yaratmayı başardı.
Operasyonel istihbarat biriminin alt birimlerinden biri de arşiv birimiydi. Hasan Bakri uzmanlar tarafından sınıflandırılmak amacıyla belgeler şeklinde muhafaza edilip sürdürülebilmeleri için savaş konularını kağıda dökmeye çalıştı. General Bakri yaşamın son gününe kadar savaş sahnelerinde ve komuta karargahında her günün olaylarını yazdı. Bu büyük komutanın notları ve arşiv çalışmaları 5 ciltlik bir kitapta basılmıştır. Şehit Bakri'nin Devrim Muhafızları Savaş Teşkilatı'nın yönetim ve organizasyonundaki keskin ve derin görüşü ve yeni kurdurduğu istihbarat çalışmaları ve ona bağlı arşiv ve bilgi dosyalamaları ve bu birimleri dinleme ve tercüme birimi gibi birimlerle donatması düşmanları şaşırttı. Herkes devrim muhafızları kuvvetlerinin bilgilerinin doğruluğunu, hızını ve kapsamlılığını kabul etti.
Önemli kaynaklardan biri de Bas ordusu, esirleri ve Saddam rejimi belgeleri hakkında bilgi edinmekti. Hasan Bakri bu kaynakları kullanmak için bir organize hareket başlattı. Yavaş yavaş savaşın organizasyonu ve Irak Bas ordusunun hedefleri hakkında birçok bilgi bu şekilde elde edildi. General Hasan Bakri'nin yoldaşlarından Şehit Mehdi Sabuni bu konuda şunları söylüyor. Iraklıların belgeleri kimsenin umurunda değilken Şehit Bakri savaşın en başından itibaren tüm belgelerini toplamamızı istedi. Bize şunları söyledi, bir gün bunlar işe yarar. Gecenin köründe saat 1 civarlarında herkes yorulup uyuduğunda o kalkıp evrakların bulunduğu yere giderdi. Saddam'ın savaş makinesini durdurduktan sonra gerçekleştirilen ilk operasyonlar Hasan Bakri'nin elde ettiği bilgiler sayesinde oldu. Bas ordusunun işgalinin ilk aylarındaki bu birkaç temel ve sınırlı operasyon İranlı savaşçıların moralini güçlendirmiş ve Iraklılarla yeni savaş yöntemlerini onlara öğretmişti.
Şehit Bakri bilgi, harita ve operasyonel hesaplamaları toplamaya ve harekatın eksenlerini doğru bir şekilde belirlemeye ve tahmin etmeye devam etti. Ve bu belgeleri organize raporlara dönüştürdü. 24 yaşındaki Tahran Üniversitesi Adli Hukuk Fakültesi öğrencisi, derin bir düşmanı inceleme ve savaşın coğrafi alanı üzerinde hakimiyeti bilgisiyle ortaya çıkan değişiklikleri tahmin etmenin yanı sıra önemli tasarım ve uygulamalara sahip bir öğrenciydi. Harekat, muharebe teşkilatının oluşturulmasında, bilgi tahmininde ve harekat planlarının hazırlanmasında etkili komutanların kadro ve eğitiminde etkin bir rol oynamıştır. Bu dönemden sonra İran daha büyük operasyonlar tasarlamak ve uygulamak fırsatı buldu.
Tahran Radyosu.
Bu operasyonlardan ilki Abadan'ın kuşatılmasının kırılmasıydı. Aylarca süren bu operasyonun tasarımı Abadan kuşatmasının kırılmasına ve Irak Bas ordusunun işgal ettiği toprakların büyük bir bölümünden çekilmesine yol açtı. Bu operasyonda Hasan Bakri, Darhuvin ve Mahşer'in operasyonel ekseninden sorumluydu. Bu operasyondan sonra İranlı komutanlar operasyon sürecini daha hızlı takip etmeye karar verdiler. Bu bağlamda Hasan Bakri Bostan kentini özgürleştirmek için başka bir operasyon tasarladı. Tarık el-Kudüs olarak adlandırılan bu operasyonda devrim muhafızları başkomutanının temsilcisi Hasan Bakri ordu ve devrim muhafızlarının orta karargahına katılarak operasyonları yönetmedeki büyük kabiliyetini gösterdi.
Thank you.
Savaşın ikinci yılında kazanılan zaferler ve Abadan kuşatmasının kırılmasının ardından Hasan Bakri daha büyük bir şey yapmak zorunda kaldı. Fethel Mubin adlı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda operasyon uygulanması için 4 karargah planlandı ve Hasan Bakri Nasr kampından sorumlu olarak yerleşti. Bu harekatta Hasan Bakri harekatın ilk etabında önceden belirlenmiş tüm hedeflere ulaşmayı başarmış, ikinci etapta ise radar yüksekliklerini ele geçirerek bu harekatın zaferinde büyük rol oynamıştır. Bu operasyondan sonra dönemin devrim muhafızları komutanı Muhsin Rıza'yı Hasan Bakri'ye tüm çalışmalarını durdurmasını ve Kudüs'ün operasyonel alanını keşif yapmaya başlamasını emretti. Belki de Hürrem şehrin serbest bırakılmasına yol açan bu operasyon Hasan Bakri'nin hayatının en zor operasyonu olarak kabul edilebilir. Bu operasyonda Hasan Bakri Nasr kampından sorumluydu ve yine en zor harekat alanını elinde bulunduruyordu.
Hareketin ikinci gününde 7. Veli Asr Tugayn'a ait güçler ilerleyişini tamamlayamayınca Muhammed Resulullah'ın 27. Tugay kuvvetleri düşman ile 3 taraftan savaşmak zorunda kalır. Son olarak Hasan Bakri'nin komutasındaki 27. Tugay zor bir durum yaşar. Sonunda düşman güçleri Hürremşehir'de kuşatılır ve Hürremşehir kurtarılır. Hürremşehir'in kurtarılmasının ardından Hasan Bakri Kerbela karargahına gider. Bu dönemde Müslim bin Akil ve Muharrem operasyonlarını tasarlamada ve yönetmede önemli bir rol oynadı.
Son olarak 29 Ocak 1983'te Hasan Bakri Mecid Bekai ile gözlem sığınağında Velfecr operasyonun ön keşiflerini yaparken Fekke operasyonel ekseninde bir havan topu isabetinden dolayı şehit düştü. O genç komutanın günlük notlarına göre operasyonları iyi yönetmek ve komuta etmek için her 24 saati 18 saat çalışmak şarttı. Operasyonlar sırasında geceleri uyanık kalmak kaçınılmazdı. İmam Hümeyni Hasan Bakri'nin şehadetinden sonra fotoğrafına şöyle bir anı yazdı. Allah bizim geceleri uyumayan şehidimizi İslam cephesinin şehitleriyle birleştirsin. Hasan Bakri'nin vasiyetnamesinde şöyle deniliyor. Böyle geniş bir sahada ve bu ulvi insani ilahi amaç için can vermek, mal vermek, fedakarlık yapmak çok basit ve önemsiz bir meseledir. Allah bize İslam yolunda saf niyetlerle şehadet başarısını nasip eylesin.
Muhterem dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık Kutsal Savunma Yılları isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma Hatibi, İran'ın füze gücünün yerli ve caydırıcı olduğunu söyledi. Emir Abdullayan, Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanması için silah vermedik. Emir Abdullayan, İran ve İsveç pragmatizmi ile ortak ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. İranlı parlamenterlerden oluşan bir heyet, Filistinli direniş gruplarının liderleriyle bir araya geldi. İran'ın komşu ülkelerle etkili iletişime vurgu yaptı. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kürdistan, Amerika İran'a saldırmaya cesaret edemez. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istihbarat teşkilatı Batı Destekli Halkın Münafıkları adlı terör örgütünün halkı ayaklanmalara davet amaçlı şüpheli çağrılar ve iletişimler konusunda uyardı. Nasrullah, İran-Amerikan-İsrail komplosunu bir kez daha kazandı. Değerli dinleyiciler, sabah yayınımız burada son buldu. Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.